Ayrım 12. Ermiş Claire'in kuyusu. Anatole France. Sayfa 140. Henry Lavedan'a. 9. Kefalet. Venedik'in tüm tacirleri içinde yükümlülüklerine sadık kalma bakımından Fabio Mutinelli en doğrusuydu. Her fırsatta özellikle de hanımların ve kiliseden kişilerin yanında kendisini eli açık ve görkemli gösterirdi. Davranışlarının göz alıcı dürüstlüğü tüm cumhuriyete kutsanmıştı. Onun Senatör Alesso Cornaro'nun güzel karısı Catherine Manini'nin aşkı uğruna ermiş Catherine'e San Zanipolo'da adamış olduğu altın mihrap hayranlıkla seyredilirdi. Pek varlıklı olduğu için çok sayıda dosta sahipti. Şölenler verir, onları kendi kesesinde muhtaç kılardı. Ama Cenevizlilere karşı yapılan savaşta ve Napoli'deki karışıklıklarda büyük kayıplara uğradı. Üstelik 30 gemisi Uskoklar tarafından ele geçirildi ya da denizde yok oldu. Büyük miktarda borç para vermiş olduğu Papa hiçbir ödeme yapmaya yanaşmadı. Öyle ki görkemli Fabio kısa zaman içinde tüm zenginliklerinden yoksun kaldı. Sarayını ve yemek takımlarını borçlarını ödemek için sattıktan sonra kendini çırılçıplak buldu. Ama becerikli, cesaretli ve ticarete pek yatkın oluşuyla ve yaşın verdiği güçle işlerini düzeltmekten başka bir şey hayal etmiyordu. Kafasında birçok hesap yaptı ve yeniden denize açılması, sonuçta mutlu ve kesin bir başarıya varacağı yeni girişimlere kalkışması için 500 dükü altında gerek olduğunu tahmin etti. Cumhuriyetin en zengin vatandaşı olan Senyor Alesso Bontura'dan bu 500 dükeyi kendisine borç vermesini istedi. Ama iyi kalpli senyor, eğer cesaret büyük servetler sağlarsa da bunları sadece ihtiyatın elde tuttuğu inancında olduğundan bu kadar büyük bir meblağı denizin ve kaderin kötü cilvesini atmayı reddetti. Fabio daha sonra eskiden her bakımdan kendisinde eli mahkum olan senyor Andrea Morosini'ye başvurdu. Andrea, pek sevgili Fabio diye ona yanıt verdi. Senden başkalarına bu parayı seve seve borç verirdim. Altın paraya hiç bağlılığım yoktur. Bu bakımdan mizahçı Horace'ın özdeyişleri bana uyar. Ama dostluğunuz benim için çok değerlidir. Fabio Mutinelli, size borç para vererek dostluğunuzu kaybetme tehlikesini göze alırım. Çünkü çoğunlukla borç alanla borç veren arasında gönül alışverişi kötü gider. Bunun birçok örneğini gördüm. Bu söz üzerine Senyor Andrea, taciri seveceğim bir şekilde bağrına basar gibi yaptı ve kapıyı yüzüne kapadı. Fabio ertesi gün Lombardiyalı ve Floransalı bankerlere gitti. Ama hiçbiri ona 20 düka altınından fazlasını kefaletsiz borç vermeye razı olmadı. Tacir bütün gün tezgahtan tezgaha dolaştı. Her tarafta ona şöyle deniyordu. Senyor Fabio, sizi kentin en dürüst taciri biliyor, isteğinizi üzülerek geri çeviriyoruz. Ama işlerin iyi yönetilmesi bunu gerektiriyor. Akşam hüzünle evine dönerken, o sırada kanalda banyo yapmakta olan kibar fahişe Zanetta, gondola tutunarak Fabio'ya sevgiyle baktı. Zengin olduğu zamanlarda Fabio onu bir gece sarayına getirtmiş ve güler yüzü lütufkar bir mizaca sahip olduğundan ona pek iyi davranmıştı. Kadın, tatlı senyor Fabio dedi, sıkıntılarınızı biliyorum. Bunlar tüm kentin dilinde dolaşıyor. Bana kulak verin. Zengin değilim ama küçük bir sandığın dibinde birkaç mücevherim var. Eğer onları hizmetkarınızdan kabul ederseniz kibar Fabio, Tanrı'nın ve bakirenin beni sevdiğine inanırım. Yaşlılığın eşiğinde ve güzellik çiçeğinin solgun çağındaki Zanetta'nın yoksul olduğu gerçekti. Fabio ona yanıt verdi. Güzel Zanetta, Venedik'in tüm saraylarında da otursan murdar bir evde daha fazla soyluluk vardır. Fabio 3 gün daha kendisine borç para vermeye istekli kimse bulamadan bankaları ve esnaf loncalarını ziyaret etti. Her yerden kötü yanıt alıyor ve aşağı yukarı şu anlama gelen sözler dinliyordu. Yemek takımlarınızı satmakla büyük hata ettiniz. Borçlu bir kişiye borç verilebilir fakat mobilyalarından ve yemek takımlarından yoksun kalmış bir kişiye borç verilmez. 5. gün umutsuzluk içinde Ghetto'da denen Yahudi mahallesi La Corte delle Gallie'ye kadar uzandı. Kim bilir diyordu kendi kendine. Hristiyanların benden esirgediklerini belki de sünnetli birinden elde ederim. San Geremia ve San Girolamo sokakları arasında girişi senatonun emriyle her gece zincirle kapatılan dar ve pis kokulu bir kanalda yol aldı. Önce hangi tefeciye başvuracağını öğrenme karmaşası içindeyken Eliezer adında bir İsrailli'den söz edildiğini işittiği aklına geldi. Eliezer Maimonide'nin oğlu olan bu kişinin çok zengin ve harika bir zekaya sahip olduğu söyleniyordu. Böylece bu Yahudi Eliezer'in evini soruşturduktan sonra gondolunu orada durdurdu. Sünnetli kişinin kapısının üzerinde vaat edilen günler geldiğinde küllerinden tapınağın yeniden doğmasına bir umut belirtisi olarak işlettiği 7 kollu bir şamdan resmi görülüyordu. Tacir 12 fitili tüten bakır bir lambanın aydınlattığı salona girdi. Yahudi Eliezer orada terazisinin önünde oturuyordu. İmansız olduğu için evinin pencereleri duvarla örülüydü. Fabio Mutinelli onunla şu şekilde konuştu. Eliezer, seni birçok kez köpek ve inkarcı dinsiz yerine koydum. Çok daha gençken ve bütünüyle coşkunluk çağımda seninkilere ve bizzat sana isabet ettirmek üzere kanal boyundan geçen omuzunda sarı yuvarlak kumaş parçası dikili kişilere taş ve çamur attığın da olmuştur. Bunu sana büyük bir hizmette bulunmanı istemek üzere geldiğim anda hakaret için değil dürüstlük uğruna söylüyorum. Yahudi sıska ve yamru yumru kolunu bir bağ kütüğü gibi dimdik havaya kaldırdı. Fabio Mutinelli, gökyüzünde bulunan peder her ikimizi de yargılayacaktır. Benden hangi hizmeti istemeye geldin? Bana bir yıllığına 500 dükü altını borç ver. Kefilsiz borç verilmez. Bunu kuşkusuz seninkilerden öğrenmişsindir. Kefaretin nedir? Bilmen gerekir ki Eliezer, tek meteliğim bile kalmadı. Ne bir altın kabım ne gümüş bir mahşapam var. Üstelik bir tek dostum da kalmadı. Hepsi senden istediğim hizmeti yerine getirmeyi reddetti. Dünyada sadece tacir onurum ve Hristiyan inancım var. Sana kefil olarak kutsal bakire Meryem'i ve onun tanrısal oğlunu sunuyorum. Bu yanıt üzerine Yahudi derinden düşünüp bir karara varır gibi başını öne eğdi, uzun beyaz sakalını bir süre sıvazladı. Sonra Fabio Mutinelli dedi. Beni kefilinin bulunduğu yere götür. Çünkü borç verenin kendine sunulan kefaleti görmesi uygun olur. Tacir, bu senin hakkındır diye yanıtladı. Ayağa kalk ve gel. Ve Eliezer'i Magribiler alanı denen yerdeki Del Orto Kilisesi'ne götürdü. Orada mihrabın üzerinde ayakta duran, alnı değerli taşlardan bir taçla süslü, omuzları altın işlemeli bir mantoyla örtülü Meryem Ana'yı kucağında annesi gibi süslü çocuk İsa ile birlikte Yahudi'ye gösteren tacir, işte kefilim, dedi. Eliezer, usta bir gözle sırasıyla Hristiyan tacire, Meryem Ana'ya ve çocuğa defalarca baktıktan sonra başını eğdi ve kefili kabul ettiğini söyledi. Fabio'yu evine götürüp gereği gibi tartılmış 500 dükü altınını ona verdi. Bunlar bir yıl için senindir. Eğer bir yıl içinde günü gününe bu meblağı Venedik yasasının ve Lombardiyalıların geleneğinin belirlediği yüzdelik faiziyle birlikte iade etmezsen, Fabio Mutinelli, Hristiyan tacir ve onun kefili hakkında ne düşüneceğimi var sen hayal et. Fabio zaman kaybetmeksizin gemiler satın alıp tuz ve başka mallarla yükledi. Malları Adriyatik kentlerinde büyük kârla sattı. Sonra yeni bir yüklemeyle Konstantinopolis'e yelken açıp halılar, parfümler, tavus tüyleri, fil dişi ve abonos satın aldı. Bunları Dalmatya kıyısında adamları aracılığıyla Venediklilerin ondan satın aldıkları inşaat keresteleriyle değiştirdi. Bu yolla 6 ay içinde borç aldığı meblağı ikiye katladı. Ama bir gün boğaz içinde Rum kadınlarla kayık içinde eğlenirken karadan uzaklaşınca korsanlar tarafından ele geçirildi ve esir olarak Mısır'a götürüldü. Tarih eseri altını ve malları güvenlikteydi. Korsanların onu sattıkları Kuzey Afrikalı Arap soylusu ayaklarına zincir vurduktan sonra Fabio'yu bu bölgede çok güzel olan buğday ekimini yolladı. Fabio efendisine yüklü bir fidye ödemeyi önerdi. Arap soylunun kızı onu sevdiği ve keyfince kullanmak istediği için esirin hiçbir bedelle serbest bırakılmamasına babasını ikna etti. Artık kendiliğinden selamete kavuşmayı beklemeyen Fabio tarla ekmek için verilen aletle zincirlerini kırdı. Nile ulaşıp kendini bir kayığa attı. Böylece yakınlarda bulunan denize ulaştı. Denizde birkaç gün başıboş dolaştıktan sonra açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereyken Cenova'ya gitmekte olan bir İspanyol gemisi tarafından kurtarıldı. Fakat 8 günlük seyrin ardından fırtınaya yakalanan gemi Dalmatya sahillerine sürüklendi. Tekne tam kıyıya yanaşacakken kör kayaların üzerinde parçalandı. Tüm mürettebat boğuldu. Bir tavuk kafesine tutunan Fabio büyük zahmetle kıyıya ulaştı. Orada kendinden geçmiş yatarken evi kıyıda bulunan Loretta adında oldukça güzel bir dul kadın tarafından kurtarıldı. Bu hanım onu evine taşıttı, kendi odasına yatırdı, tüm bakımını özenle yaptı. Fabio kendisine geldiği zaman mersinlerin ve güllerin hoş kokusunu duydu penceresinden. Katlar halinde denize kadar inen bahçeyi gördü. Başucunda ayakta duran bayan Loretta violasını alıp yumuşak nameler çaldı. Fabio minnet ve haz içinde genç kadının ellerini binlerce kez öptü. Ona şükranlarını sundu ve yaşama yeniden kavuşmaktan daha çok bunu çok güzel bir kadına borçlu olmaktan etkilendiğini söyledi. Ayağa kalktı ve genç kadınla birlikte bahçede dolaşmaya çıktı. Bir mersin ağaçlığının içinde otururlarken genç dulu kendisine çekip ona minnetini binlerce okşamayla belirtti. Okşamalarına duyarlı bulduğu genç kadının yanında hazla dolu birkaç saat geçirdi. Sonra kaygılı bir hal aldı, ev sahibesine hangi ayda, özellikle de o ayın hangi gününde olduklarını sordu. Genç kadın ona bunu söylediği zaman Fabio, Yahudi Eliezer'den 500 dükü altınını aldığı günden itibaren bir yılın dolması için 24 saat kaldığını düşünerek yakınıp inlemeye başladı. Sözünü tutamama ve kefilini sünnetli birisinin kınamalarına maruz bırakma düşüncesi ona dayanılmaz geliyordu. Bayan Loretta kederinin nedenini sorunca ona her şeyi anlattı. Genç kadın da büyük bir dindardı ve Tanrı'nın kutsal anısına yürekten bağlıydı. Fabio ile birlikte o da üzüldü. Güçlük 500 dükü altını bulmakta değildi. Komşu kentte 6 aydan beri bu meblağı Fabio'nun kullanımına hazır tutan bir banker bulunuyordu. Ama dalgalı ve ters rüzgarlı bir denizde Dalmatça kıyısından Venedik'e 24 saatte gitmeyi hayal etmek bile gereksizdi. Fabio, önce parayı elimize alalım dedi. Ev sahibesini bir uşağa parayı kendisine getirdiği zaman soylu tacir kıyıya bir kayık çektirdi. Dükü altınlarının bulunduğu keseleri kayığa koyduktan sonra Bayan Loretta'nın doğa yerinden sedir ağacından yapılma pek saygın bir bakire ile çocuk İsa timsalini almaya gitti. Bunu teknede dümenin yanına yerleştirip şöyle dedi. Hanımım, siz benim kefilimsiniz. Yahudi Eliezer'in parasının yarın ödenmesi gerekiyor. Orada benim şerefim ile sizinki ve de oğlunuzun iyi ünü söz konusudur. Benim gibi ölümlü bir günahkarın yapamadığını, sularda yürüyen kişiyi göğsüyle besleyen denizin saf yıldızı kuşkusuz siz tamamlayacaksınız. Venedik gettosundaki Yahudi Eliezer'e bu parayı götürün ki sünnetliler sizin kötü bir kefil olduğunuzu söylemesinler. Ardından kayığı kabaran dalgaya bırakıp şapkasını çıkardı ve yavaşça "Allah'a ısmarladık hanımım" dedi. Kayık açığa doğru uzaklaştı. Tacir ve genç dul kadın onu uzun süre gözleriyle izledi. Akşam çöküyordu, yatışan denizin üzerinde ışıktan uzun bir iz çizilmişti. Ertesi gün Eliezer kapısını açtığında Getto'nun dar kanalında keselerle yüklü ve içinde şafağın aydınlığında ışıl ışıl parıldayan siyah tahtadan küçük bir şeklin bulunduğu bir kayık gördü. Kayık kapısında yedi kollu şamdan oyulu evin önünde durdu. Yahudi, Hristiyan tacirin kefili olan bakire Meryem ile çocuk İsa'yı tanıdı. Henry Gautier, Villarsa, 10. Dona Maria Davalos'la Andrea, dükü Don Fabrizio'nun öyküsü. Ülkenin güzel prenslerinden biri olan Venois prensi ile evlenen Dona Maria Davalos, yine ülkenin yakışıklı prenslerinden biriyle Adriano Conti ile sevişmektedir. Bu iki gencin yasak aşkını prensesin kocası öğrenir. Bunun üzerine adamlarını iki aşığı öldürtür. Öyle ki ertesi gün aşıkların buz gibi cesetleri evin kapısının önüne atılıp sokak ortasına upuzun uzatılır. Yoldan gelip geçenler onların bu sefil durumlarını acıyıp gözyaşı dökerler. Brantome başkapazı, başrahibesi ve derebeyi senyör Pierre de Bordels soylu kadınlar derlemesi 2. bölüm. Varlıklı ve güçlü Venosa prensi Avalos'un ünlü sülalesinden Dona Maria ile evlendiği zaman Napoli'de büyük şenlikler yapıldı. Ejderleri, akbabaları, aslanları, yaban kedilerini, parsları, tek boynuzlu masal yaratıklarını simgelemek üzere pullarla, tüylerle ve kürklerle donatılmış atların çektiği 12 büyük araba, Venüs'le şenliklerini kutsamak için yeryüzüne inmiş Olimpos tanrılarını temsil eden, baştan aşağı altın yaldızlara bürümüş çıplak adamlarla kadınları kentte dolaştırdı. Arabalardan birinde tiksinilecek ölçüde çirkin üç ihtiyar kadını ayaklarıyla çiğneyen kanatlı bir oğlan çocuğu görülüyordu. Arabanın üzerinde yükselen bir levhada şu yazı bulunmaktaydı. Ölüm dokumacılarını yenen aşk meleği. Bundan da anlaşılacağı gibi iki eş birbirinin yanında uzun bir mutluluk çağının tadını çıkaracaktı. Ama yazgılardan daha güçlü bu aşk sahte bir kehanetti. Avalos'lu Dona Maria evlenmesinden 2 yıl sonra kuş avına gittiği bir gün yakışıklı ve güzel yapılı olan Andrea dükünü gördü ve onu sevdi. Genç kadın içinde bulunduğu onurlu, soylu doğmuş, şerefin üzerine titreyen ve kadınların ilk gençliklerinde henüz arzularını giderme cüretine sahip olmadıkları durumuyla bu soylu kişiye kilisede ya da kendi evinde randevu vermesi için arabulucu göndermedi. Duygularının ortaya çıkmasına asla izin vermedi ve göz açıp kapayacak kadar kısa sürede ona gün ışığından daha değerli hale gelen bu kişiyi tarih yıldızının kendisine getirmesini bekledi. Bekleyişi kısa sürdü. Çünkü genç kadını güzel bulmuş olan Andrea dükü de çok geçmeden Venüs'e prensine yanaştı. Dük sarayda Dona Maria ile yalnız karşılaştığında genç kadından çok tatlı ve güçlü bir biçimde onun kendi arzularını adadığı ve vermeye hazır olduğu şeyi sordu. genç kadın hemen Dük'ü odasına götürdü ve bütün isteklerini yerine getirdi. Ve Dük arzularına boyun eğdiği için ona şükranlarını sunarken şöyle dedi. Efendim, bu arzu size ait olmaktan çok benimdir. Şimdi olduğumuz gibi birbirimizin kollarında olmayı ben istedim. Buraya gelme koşunuza gittiği sürece size bu yatakta sevgiyle davranacağım. Avalos'ta Dona Maria o günden itibaren Andrea Dük'ünü fırsat bulabildiği zamanlarda odasına kabul etti. Bu pek sıkça oluyordu çünkü Venosa prensi çok ava gidiyor, bazen kırdaki evlerinde dostlarıyla hoşça vakit geçirerek haftalarca kalıyordu. Dona Maria'nın dostuyla yatakta bulunduğu sıralarda dadısı Lucia kapıda beliriyor, duasını ederek prensin beklenmeyen gelişinden sürekli titreyerek nöbet tutuyordu. Prens kıskanç ve şiddet dolu mizacı yüzünden pek korkulan bir soyluydu. Düşmanları onun hileciliğini ve acımasızlığını kınıyorlardı. Onu tilkiyle dişi kurt kırması, iki kat berbat hayvan diye anıyorlardı. Ama dostları onu kendisine yapılan haklı haksız şeylerin sadık anımsayıcısı oluşuyla ve bir hakarete sabırla dayanmayı bilmeyişiyle övmekteydi. İki aşığın birbirinden keyif aldığı ve korkusuz belasız heveslerini giderdiği dolu dolu üç ay sonunda dadı Dona Maria'yı odasında görmeye giderek ona şöyle dedi. Dinle küçük sevgili incim. Sözlerim ne çiçekler ne badem şekerleri üzerine. Sözlerim tehlikeli ve korkunç bir iş konusundadır. Efendimiz Venosa prensi senin ve Andrea Dük'ü hakkında bazı kötü düşünceler edindi. Az önce onu avluda at binerken gördüm. Kendisinde kötü bir belirti olduğu üzere bıyığını ısırıyordu. Onurlu bir yaşam sürdürdükleri kuşkulu iki kişiyle konuşuyordu. Sadece onlara görünmeksizin görmeye bakın dediğini işittim. Soylu prensin onlara buyruğu böyleydi. Ne yazık ki benim görünmemle birlikte sustular. Küçük sevgili incim, Tanrı'nın kutsal ayinde varoluşu kadar gerçek ki eğer prens seni Senyor Andrea Dük'ü ile birlikte bulursa ikinizi de öldürür. Sen ölmüş olursun. Ya ben ne olurum? Dadı konuştu ve uzun süre yalvardı. Ama Dona Maria hiç yanıt vermeden yolladı onu. İlkbahar olduğundan genç kadın o gün kentin hanımlarıyla birlikte kıra gezmeye gitti. Kenarında çiçek açmış dikenlerin bulunduğu bir yolu izlerlerken hanımlardan biri ona dedi ki, ''Dona Maria, bazen köpekler yolcuların peşine takılır. Şimdi kocaman alay bir köpek tarafından izleniyoruz.'' Prenses başını çevirince her sabah Venosa Sarayı'nın avlusunda gölgeye uzanmaya gelen, kışın mutfakta ısınan Dominiken keşişini gördü. Bu arada dadı kendi düşüncelerinin hanımının hiç dikkate almadığını görerek Andrea Dük'ünü uyarmaya koştu. Bu soylu kişi kendi açısından güzel aşklarının sırrının ortaya çıkmasından korkmakta haklıydı. Akşam olurken karabineyle silahlanmış iki serserinin kendisini izlediğini görerek bunlardan birini bir kılıç darbesiyle öldürmüştü. Andrea Dük'ü bu iki haydutu ona Venos prensinin göndermiş olduğundan artık kuşku duymuyordu. Prens Lucia dedi dadıya, Bayan Maria Davalos'u da benimle birlikte tehdit ettiği zaman tehlikeden son derece çekinmem gerekiyor. Benim için çok zor da olsa prensin kuşkuları yatışıncaya kadar onun odasına gelmeyeceğimi söyle. Dadı bu sözleri aynı akşam sabırsızlıkla dudaklarını kanatıncaya kadar ısırarak dinleyen Dona Maria'ya aktardı. Prensin o anda dışarıda bulunduğuna haberdar olan genç kadın dadısına hemen gidip Andrea Dük'ünü bulmasını ve odasına getirmesini buyurdu. Dük oraya geldiğinde, ''Efendim'' dedi ona, ''sizden uzakta geçen bir gün benim için işkencelerin en acımasızı oluyor. Ölmeye cesaretim var. Yokluğunuza dayanma cesaretine ise sahip değilim. Eğer gücünüz yetmiyorsa beni sevmeniz gerekmezdi. Dünyada başka bir şeye aşkımı değişiyorsanız bu benim onurum ve yaşamım da olsa beni sevmemeliydiniz. Ya beni her gün görmeyi ya da artık hiç görmemeyi tercih ediniz.'' Dük yanıtladı. Şu halde bizim için artık kötü zaman olmayacağına göre şükürler olsun soylu hanımım, istediğiniz ve yaşamınızdan üstün tuttuğunuz gibi ben de sizi seviyorum. O gün günlerden perşembeydi. Birbirlerine sarılıp uzun süre birlikte kaldılar. Bir sonraki haftanın pazartesi gününe kadar kayda değer bir şey olmadı. Aynı gün öğle yemeğinden sonra prens oldukça kalabalık bir maiyetle Roma'ya himayesinde bulunduğu akrabası Papa'ya gittiğini karısına haber verdi. Gerçekten de avluda 20 kadar eğerlenmiş at bulunuyordu. Böylece prens uzun bir süre ayrılacağı zamanlarda yapmayı adet edindiği gibi karısının elini öptü. Sonra atına binip ona dönerek ''Tanrı sizi korusun Dona Maria'' dedi. Ardından mayetiyle birlikte avludan çıktı. Genç kadın bu kafilenin surların dışında olduğunu aklı kesince dadısına Andrea Dük'ünü çağırmasını buyurdu. Yaşlı kadın sonu kötü gelebilecek bir beraberliği başka zamana bırakması için ona yalvardı. Ellerini kavuşturmuş bir şekilde diz çökerek ''Güvercinim'' dedi. ''Bugün Andrea Dük'üyle buluşma. Bütün gece prensin uşaklarının silahlarını bile işlerini dinledim. Şuna da kulak ver küçük çiçeğim. Her sabah günlük ekmeğini almaya mutfağa gelen iyi kalpli rahip, kolunun yeniyle az önce bir tuzluğu devirdi. Aşığına biraz rahat yüzü göster mimliyim. Sonra onunla yeniden buluşmaktan daha fazla zevk alacaksın, o da seni daha çok sevecek. Fakat Avalos'ta Dona Maria ona şöyle karşılık verdi. Dadı, eğer o çeyrek saat içinde burada olmazsa seni daha erkek kardeşlerinin yanına gönderirim. Andrea Dük'ün yanına geldiği zaman genç kadın hararetli bir sevinçle boynuna sarılarak, efendim dedi, günümüz güzel, geceniz daha güzel geçecek, sizi şafağa kadar bırakmam. Ve hemencecik birbirlerine karşılıklı öpücükler verip okşamalarda bulundular. Sonra giysilerini çıkardılar, yatağa girdiler. O kadar uzun süre sarmaş dolaş kaldılar ki akşam onları hala sıkı sıkıya sarılı olarak buldu. O zaman karınları çok acıktığı için Dona Maria çeyiz sandığından yaban tavuğu ezmesi, kuru meyveler ve oraya koymaya özen gösterdiği bir şişe şarap çıkardı. Çeşitli cilveler yaparak keyiflerince yiyip içtikten sonra ay doğdu ve pencereye öylesine dostça geldi ki aşıklar ona hoş geldin demek istediler. Balkona çıkıp gökyüzünün taze serinliğini ve gecenin dinginliğini soludular. Karanlık fundalıklarda ateş böceklerinin uçuşunu seyrettiler. Otların içinde böceklerin vızıltısının dışında her yer sessizdi. Sonra sokaktan doğru bir gürültü yaklaştı. Dona Maria, mutfakla sarayın avlularında sıkça görünen ve bir gün iki hanımın eşliğinde çiçekli yolda gezinirken rastlamış olduğu dilenci keşişi tanıdı. Genç kadın yavaşça pencereyi kapadı ve dostuyla birlikte tekrar yatağa girdi. Napoli'deki aşk meleğinin bile asla esinlenemediği ve tüm dünyadaki en tatlı sözleri birbirlerine fısıldayarak bir saat kadar öpüşmüşlerdi ki birdenbire merdivenden yükselen ayak ve silah seslerini işittiler. Aynı zamanda kapının aralıklarından kızıl bir aydınlığın sızdığını gördüler ve dadının İsa Meryem adına ben öldüm diye bağırdığını duydular. Andrea Dük'ü ayağa dikildi, kılıcına sarılarak seslendi. Geliniz Dona Maria, pencereden atlamak gerekiyor. Fakat genç adam balkona çıkıp aşağıya sarktığında sokağın tutulu ve dikili mızraklarla dolu olduğunu gördü. O zaman Dona Maria'nın yanına döndü. Genç kadın ona her şey bitti dedi ama sevgili efendim yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Dük karşılık verdi. Şükürler olsun. Dük bir yandan da telaşla giysisini üzerine geçirmeye uğraşıyordu. Bu sırada kapı dışarıdan indirilen güçlü darbelerle sarsıldı, tahtalar birbirinden ayrılmaya başladı. Genç adam devam etti. Kimin ihanet ettiğini, bizi kimin sattığını bilmek isterdim. Ayakkabılarını aradığı sırada kapının kanadı devrildi, silahlar ve meşaleler taşıyan bir insan sürüsü hızla odaya doluştu. Venosa prensi de aralarındaydı ve bağırıyordu. Çapkına vurun, öldürün, öldürün. Dük, Dona Maria'nın bulunduğu yatağın önüne dikildi ve ona saldıran 3 kişiyi karşıladı. Prens tarafından getirilmiş toplam 6 kişi vardı, hepsi de onun yakınları ya da uşaklarıydı. Meşalelerin ışığında gözlerinin kamaşmasına karşın Andrea Dük'ü birçok darbeyi savuşturmayı başardı ve kendisi de onlara oldukça sert karşılık verdi. Fakat döşemede ezme ve kuru meyvelerin arta kalanıyla sürüklenen kaba ayağa takılınca tepetaklak düştü. Kendini sırt üstü yerde bulduğu sırada boğazına uzanan bir kılıcı sol eliyle tuttu. Silahı çeken adam onun 3 parmağını doğrarken kılıç hedefini şaştı. Andrea Dük'ü doğrulmak için ileriye hamle ederken saldırganların birinin indirdiği darbe kafatasını parçaladı. O zaman 6 adam birden üzerine atılıp öyle telaşla işini bitirdiler ki arada birbirlerini de yaraladılar. Bu yapıldıktan sonra Venosa prensi onlara rahat durmalarını söyledi. O ana kadar yatağın kenarında duran Avalos'la Dona Maria'nın üzerine yürüyerek kılıcının ucuyla onu çeyiz sandığının durduğu duvarın kenarına kadar sürdü. Genç kadını orada kıstırarak bağırdı. Puttana! Çıplak oluşundan utanan kadın yatağın yanından sarkan örtüyü çekmek istedi. Ama prens bir kılıç ucu darbesiyle ona engel olurken göğsünü hafifçe çizdi. O zaman genç kadın sırtını duvara dayayıp elleri ve kollarıyla bedenini perdeleyerek bekledi. Prens bağırmaya devam etti. Puttaccia! Onu öldürmeye yönelmediği halde kadın korkuyordu. Prens bunu fark edince sevinçle korkuyorsun dedi. Ama Dona Maria parmağıyla Andrea Dük'ünün hareketsiz bedenini işaret ederek yanıt verdi. Budala, artık neden korkmamı istiyorsun? Korkmuş görüntüsünü üzerinden atmak için de genç kızlığında sıkça söylediği bir şarkı havasını anımsamaya çalıştı ve bunu dişlerinin arasından mırıldanmaya başladı. Prens onun kendisiyle dalga geçtiğini görerek öfkelendi. Kılıcıyla karnına dürterek bağırdı. Ah sporka puttaccia! Genç kadın şarkı söylemeyi kesti ve dedi ki, bayım, 2 yıl oluyor ki günah çıkartmaya gitmedim. Prens bu söz üzerine kadının böyle lanetli öldüğü takdirde gece gelip kendisini de birlikte cehenneme çekebileceğini düşündü. Ona sordu. Günah çıkaracak bir rahip ister misiniz? Genç kadın bir an düşündükten sonra başını salladı. Bu yararsız olur. Ruhumu kurtaramam. Pişmanlık duymuyorum. Yapamam. Pişmanlık duymak istemiyorum. Onu seviyorum. Onu seviyorum. Bırakın da onun kollarında öleyim. Aniden kılıcı yana itti, kendini Andrea Dük'ünün kanlar içindeki cesedinin üzerine attı ve kollarıyla ona sarılıp öylece tuttu. Karısını bu halde gören Venosa prensi, onu acı çektirdikten sonra öldürmek için koruduğu sabrını tüketti. Kılıcını genç kadının bedenine sapladı. Dona Maria, İsa diye olduğu yerde döndü, ayağa dikildi. Tüm organlarının hafif bir sarsılmasından sonra cansız devrildi. Prens onun karnına ve göğsüne kılıcıyla birçok kez vurdu, sonra hizmetkarlarına bu iki leşi dedi, şeref merdiveninin ayağına bırakın ve herkesin yüz karasıyla birlikte öcü de öğrenmesi için sarayın kapısının ardına kadar açın. Aşığın cesedinin de diğeri gibi soyulmasını buyurdu. Hizmetkarlar kendilerine buyurulanı yaptılar. Andrea Dük'ü ile Dona Maria'nın cesetleri gün boyunca basamakların dibinde kaldı. Gelip geçenler onları görmek için yaklaşıyorlardı. Cinayet haberi kente yayılınca sarayın önünde bir meraklı kalabalığı toplandı. Bazıları o olsun iyi yapmış diyorlardı. Çoğunluk bu pek acıklı görüntü karşısında acıma duygusuna kapılmıştı. Ama onlar da cesetleri koruyan silahlı uşaklardan kötü muamele görme korkusuyla prensin kurbanlarını hayıflanmayı göze alamıyorlardı. Genç erkekler prensesin bedeninde onun kaybına neden olan güzelliğinden arta kalanları araştırıyorlardı. Çocuklar ise birbirlerine gördüklerinin açıklamasını yapıyorlardı. Dona Maria sırt üstü uzatılmıştı. Dudakları kasılmıştı, dişlerini gösteriyor, güler gibi bir havası bulunuyordu. Gözleri olabildiğince açık ve bembeyazdı. Bedeninde üçü çok şişmiş olan karnında, İkisi göğsünde, biri boynunda olmak üzere 6 yara görülüyordu. Boynundaki yara çok kanamış, köpekler bu yarayı yalamaya gelmişti. Karanlık çökerken prens suçluların görülebilmesi için bayram günlerindeki gibi sarayın duvarlarına çakılı bronz halkalara reçineli meşaleler konulmasını ve avluda büyük ateşler yakılmasını buyurdu. Gece yarısı dindar bir dul kadın getirdiği bezleri cesetlerin üzerine örttü ama prensin emriyle bu bezler derhal kaldırıldı. İspanya Büyükelçisi, Avalos'un asil İspanyol soyundan bir hanıma layık görülen aşağılayıcı davranışı haber alarak şiddet eylemini kesmesi için hemen Venosa prensine ricada bulunmaya geldi. Bu durum Dona Maria'nın amcası Pescaire Dükü'nün anısına saldırı oluyor, bu hanımın soyundan çıkmış onca kaptanı da mezarlarında rencide ediyordu. Fakat Büyükelçi hiçbir sonuç alamadan geri döndü. Bu konuda Katolikliğe bağlı hükümdarına bir mektup yazdı. Cesetler utanç verici biçimde teşhir edildi. Gecenin sonuna doğru artık meraklı kimse kalmadığı için uşaklar çekildi. Bütün gün kapı önünde duran bir Dominiken keşişi sönmekte olan meşalelerin dumanlı ışığında merdivenden süzüldü, Dona Maria'nın uzandığı basamaklara kadar tırmandı, cesedin üzerine atıldı ve ona tecavüz etti. 12. ayrımın sonu sayfa 154.